Ayrım 42.
Kudüs'lü bir Yahudi kızının aşkıyla yeniden savaşa atılan Amerikalı eski paraşütçü Bobby Reisman, Schneller Yetimhanesi'nin avlusundaki bir zırhlı otobüsün kapısı önünde arkadaşı Moshe Salomon'la sakin sakin konuşuyordu. Birkaç dakika sonra içlerinden biri askerlerini Yafa kapısı saldırısının en tehlikeli noktasına, kalenin dibindeki tünelin girişine götürmek üzere otobüse binecekti. Ne Reisman ne de Salomon inanıyordu harekatın başarıya ulaşacağına. İçeriye girdi, bildiğimizi kabul et dedi Salomon. Ne yapacağız orada? 10 dakika bile dayanamayız. Cebinden bir şilin çıkardı ve açıkladı. Tura gelirse ben gidiyorum, yazı gelirse sen. Parayı attı. Avrupa'daki savaştan beri kahramanlığa ömür boyu karnı tok olan paraşütçü rahat bir soluk aldı. Bu kez savaşa katılmayacaktı. Salomon askerlerine otobüse binme emrini verdi, kendisi de yerine çıktı. Mazel tov diye bağırdı Amerikalı otobüs dostunu götürürken. Yemin Moşe sinagogunda Siyon tepesindeki oyalama harekatını gerçekleştirecek olan Palmaç askerleri harekat noktasına girme emrini bekliyorlardı. Başlarında 6 hafta önce Kasteli alan subay Uzi Narkiz vardı. Emrindeki 4 takım tamam bile değildi. Bu 4 takım 1,5 aylık bitmek bilmez savaşlardan sonra 4. taburun kalan askerlerinden oluşmuştu. Narkiz hareketinden hemen önce Şaltiel tarafından arandı. Yanınıza bir bayrak aldınız mı diye soruyordu Haganah komutanı. Bayrak mı diye karşılık verdi Narkiz. Niçin? Siyon tepesine vardığınızda dikmek için. Efraim Levi kendi bayrağını beline dolamıştı. Gece sona ermeden bunu karanlıkta mazgalları seçilen Davut Kulesi'ne dikeceğinden emindi. Joseph Nebo ile birlikte Tannus binasının bir penceresinden 2000 yıldan beri bir Yahudi ordusunun ilk saldırısını yöneteceği duvarların kara yığınını seyrediyordu. Karanlık bir geceydi. En ufak kıpırtı yoktu. Karanlık ve ani saldırının etkisi onların yararınaydı. Nebo'nun 3 zırhlı aracı ve Moshe Salomon'un otobüsü biraz aşağıdaki sokağa gizlenmişti. Levi saatine bir göz attı. Gece yarısı olacaktı. Arkadaşın omuzunu hafifçe vurdu ve Nebo zırhlı araçlara ulaşmak üzere yerinden kalktı. Kudüs kadar eski bir çığlık kutsal şehrin dolambaçlı yollarına yayıldı. Surlara. Kemal İrekat üzerinde sadece bir pantolonla yalınaya koşan iki yardımcısıyla birlikte fırladı. Yafa kapısına vardığı sıra biri bağırdı. Yahudiler geliyor. İrekat geçidi kapayan seyrek kum torbalarını görünce korkudan ürperdi. Sonra kale duvarı dibinde Antoni Safiye'nin getirdiği eski belediyeye ait olan 3 çöp kamyonunu gördü. İrekat hemen bu armağandan sağlayabileceği faydayı anladı. Adamlarını çağırdı ve kamyonları gediğin önüne ittirdi. Böylece de sağlam bir barikat yaratmış oldu hiç yoktan. Tepede surlar olağanüstü bir hareketle canlandı. Yarı çıplak adamlar her yandan koşup geliyor, duvarları aşıyor, gözetleme yerlerine ve mazgallara koşuyorlardı. İrekat'ın askerleri Godfrey de Bouillon'un haçlılarının üzerine kaynar zeytinyağı döken ataları gibi geceyi aydınlatmak ve saldırganların yerlerini anlamak için yukarıdan yanan kağıt toplar attılar. Başlıca silahları El Kutub'un karargahı olan Türk Hamamı'nda yaptığı el bombası stokuydu. Dinamit dokumlarından meydana gelen bu el bombalarının her biri bir iple bağlanıyor, havada döndürülerek epey uzağa fırlatılmaları sağlanmış oluyordu. Türk Hamamı'nda El Kutub'un hazırladığı el bombalarını kale duvarlarına ulaştırmak üzere kadınlar ve çocuklardan bir zincir oluştu kısa sürede. Tannus binasının bir penceresi ardına sinen Efraim Levi, Yafa kapısına doğru ilerleyen Nevo'nun zırhlı arabasının karaltısını seçiyordu. Araç surlardan fırlatılan yanar kağıtların aydınlattığı alana girince müthiş bir yaylım ateşle karşılaştı. Nebo el bombalarının etki alanı dışına çıkmak için manevra yapmaya çalıştı ama bunların özel atılış biçimini bilmediğinden patlamaların tam ortasına düştü. İki savaş arabası eldeki 20 bin mermiyi surlara yollarken tam tepesinde bir bazuka mermisinin ıslık çaldığını işitti. Sonra kendi makinesinin ses vermediğini fark edip geri döndü ve silah başındaki adamın yere serildiğini gördü. Telsizci de birden olduğu yerde sarsıldı ve devrildi. Bunun üzerine şoför ön camın kepengini indirip kilitledi ve dehşet içinde direksiyonun üzerine kıvrıldı. Tam o sıra Nebo baştaki savaş arabasının hedefe varmadan çok önce durduğunu keşfetti. Bütün yolu kesiyordu. Hareket edemezse Moshe Salomon ve istihkamcılar zırhlı otobüslerinden çıkmak ve makineli tüfek ateşi altında tüneli kapayan parmaklığa kadar koşarak gitmek zorunda kalacaklardı. Hiçbiri de oraya canlı olarak varamayacaktı. Tam tepesinde bir mazgalın ardında diz çöken Pierre Salih adlı Arap öğrenci, çarpışmanın belli belirsiz ışıklarında hareketsiz kalan diziyi seyrediyordu. Çevresinde tam bir kargaşalık vardı. Patlamalar ve çığlıklar akıl almaz bir gürültü çıkarıyordu. Yüzlerce yıldan beri nöbetçilerin dolaştıkları yol ölüler ve yaralılarla kaplanmıştı. Arap nişancılar kurşunları bitene kadar delice boşaltıyorlardı tüfeklerini. Kısa süre sonra bazıları yeni cephane gelmesini bekleyerek namlusu kızan silahlarını duvara dayamak zorunda kaldılar. Bir cipin duvarların dibine sandıklar dolusu cephane getirebilmesi için acele bir yol hazırlandı. Az ötede entarisin eteklerini öndüğünde elma taşıyan kadınlar gibi toplayan bir ihtiyar teker teker herkesi dolaşarak kurşun dağıtıyordu. Savunmacılardan bazıları tetiğe bastıkça alev çıkaran eski İtalyan tüfekleriyle ateş ediyor, bu da Yahudilere hedefini bulan mermilerle karşılık verme fırsatı sağlıyordu. Birden bir Molotov kokteylinin patlaması ortalığı gündüz gibi aydınlattı. Alevler Moshe Salomon'un hareketsiz otobüsünü yalamaya başlayınca duvarların tepesindeki Araplar sevinç çığlıkları attılar. En büyük kargaşalık da Ravdah okulunun içinde hüküm sürüyordu. Bir sürü insan bağırıyor, koşuyor, şimdiye kadar görülmemiş bir keşmekeş içinde emirler veriyordu. Üstü başı dökülen askerler kurşun ve yardım istemek üzere koşarak geliyorlardı. Yahudilerin surları aşmak üzere olduğuna inanan telefoncu Nimrat Annus, Amman'daki kral sarayını aramaktan çekinmedi. Büyük bir şaşkınlık içinde bizzat kralla konuşabildi. Haşmet Meat diye bağırdı, Yahudiler kapılarımızda, birkaç dakika sonra Kudüs onların olacak. Yahudiler gerçekten surların kapılarında ama aynı zamanda da büyük tehlikedeydiler. Aracını kurtarabilmeyi başaran Nevo gelip baştaki savaş arabasının yanında durdu ve neden hareket etmediğini keşfetti. Kulesi eğri büğrü olmuş, lastiklerinden üçü patlamıştı. İçinde de hiçbir hayat belirtisi gelmiyordu. Sesini yaylım ateşin gümbürtüsü arasına duyurmaya çalışarak bağırdı ama hiçbir cevap alamadı. Ardında Arap kurşunları istihkamcıların bulunduğu otobüsün incecik zırhını delip geçiyor ve ağır kayıplara yol açıyordu. Birden Moshe Salomon hıçkırdı. Yaralandım diye inledi yere yuvarlanmadan önce. Surların tepesinde durum aşağıdaki kadar dramatikti. Düzinelerce Arap ölüsü ve yaralısı kalenin yakınlarıyla Yafa kapısı çevresini dolduruyordu. Pierre Salih'in yanı başında ateş eden gönüllü ölmüştü. Öğrenci adamın çevresindeki yeri kırmızıya boyayan küçük kan gölüne bakarken şaşkınlık içinde ölüyle iki çift laf bile etmemiş olduğunu düşündü. Yanı başında kutsal şehrin duvarları üzerinde nereden geldiğini ve kimliğini bile öğrenemeden ölmüştü. Duvarların üzerinde bir çeşit umutsuzluk yayılmaya başlıyordu. Bu kez diye düşündü Pierre Salih, Yahudiler içeri girecek. İrekat ateş edenlerin kurşunlarını dikkatli kullanmaları için yalvararak mazgaldan mazgala koşuyor ama ricaları etkisiz kalıyordu. Düzenli savaşlara pek alışkın olmayan adamlar sanki kurşunları düşman kurşunlarını durdurabilirmiş gibi şarjörlerini delice boşaltıyorlardı. Joseph Nevo istihkamcıların otobüslerinden atladıklarını ve Tannus binasına doğru kaçtıklarını görünce Yahudi saldırısının başarısızlığa uğradığını anladı. Efraim Levi de aynı sonuca varmıştı. Artık iki Yahudi subayının kafasını aynı şey kurcalıyordu. Ne pahasına olursa olsun yaralılarla araçları kendi atlarına çekmek. Bu kargaşalıkla sadece Palmaç'ın oyalama harekatı tahminlere uygun geçiyor gibiydi. Uzi Narkis'in adamları 2000 yıl boyunca dağınık Yahudi ulusunun gözünde Kudüs'ü simgeleyen Siyon tepesinin yamaçlarını hızla tırmanmışlardı. Orada Ermeni mezarlığının içinde Meryem'in son uykusuna yattığı yerin üzerinde yükselen Dormition Kilisesi'nin konik kulesi altında Kral Davud'un kendi soyundan gelenlerin 22 tacıyla süslü mezarının birkaç metre ötesinde Palmaç askerleri duvarların ardındaki Araplarla çarpışıyorlardı. Mezar taşları üzerinde patlayan el kutubun el bombaları gecenin karanlığında deli fişekleri andıran ışıltılar saçıyordu. Kudüs düşmek üzere, peygamberin oğlu nerede diye haykırdı binbaşı Abdullah Tel'in uyuduğu Jeriko'daki polis komiserliğinin küçük odasına dalan bir grup çılgına dönmüş Arap. Kıfar Etzion'u yerle bir eden adam yatağından fırladı. Ziyaretçilerinden biri gözyaşları içindeydi, bir başkası tir tir titriyordu. Şehirde hüküm süren korkunç durumu, başı bozukların bitkinliğini, yavaş yavaş halka yayılan bozgunu, cephane sıkıntısını anlattılar. Tel kahve hazırlattı, sonra ziyaretçilerden bu haberleri hemen krala götürmelerini istedi. Telefonu açıp saraya geleceğini bildirdi. Yalvarmalarına rağmen hiçbir yardım alamadığı için üzülen Fadıl Raşit adındaki Iraklı sonunda Yahudileri denize dökmeye ya da askerlerinin başında ölmeye yemin eden General Fevzi El Kavukçı bir SOS çekti. Durum umutsuz diyordu. Yardımımıza koşun yoksa sonumuz gelecek. Dikkat edin, sonumuz diyorum. Ordusunu Filistin'den çıkarma emri aldığı halde El Kavukçu cevap vermekten kendini alamadı. Dayanın geliyorum, emrine girmek için koşuyorum Tanrısal Cami. Yafa kapısının önünde karanlığı korkunç bir gürültü dolduruyordu şimdi. Yediği Molotov kokteyliyle içindekilerin hepsi ölen Joseph Nevo'nun savaş arabalarından biri duvarların dibinde duruyordu. Eğri büğrü burnundan Yahudi ve Arap halkın sinirlerini sarsan bir felaket borusu gibi takılan kornasının korkunç çığlığı yükseliyordu. Nathaniel, Lorch ve üç adamı Moshe Salomon'un da içinde yattığı otobüs kalıntısına doğru el yordamıyla ilerlediler. Karanlık dumanlar ve kargaşalık arasında kurtarıcılara yön veren sadece subayın hafif iniltileriydi. Lorch ağır yaralı Salomon'u Tannus binasına taşıdıktan sonra Nevo'nun arabasındaki telsizcinin yardımına koştu. Arapların üzerine kurşun yağdırmamaları için lambasını yakmadan başını bulana kadar telsizcinin gövdesini yokladı. Parmaklarına kan aktığını hissedince elinden geldiği kadar iyi sarıp sarmalamaya koyuldu. Sonra yaralıya bir şeyler söyledi. Cevap alamayınca onu sarstı. Sonunda nabzını tuttu. Lorch o an bir ölünün yarasını sardığını anladı. Lambasının ışığını ölünün yüzüne tuttu. İrkildi. Yeğeniydi bu. Saat tam sabahın ikisiydi ki Abdullah Tel'in karargahında telefon çaldı. Emir eli titreyerek ahizeyi ona uzattı. Efendimiz dedi. Kral Abdullah kararını vermişti. Kudüs'ün durumunun onda yarattığı heyecan, siyasi gerekçeleri ve İngilizlerle yaptığı anlaşmaya bağlı kalma kaygısını aşmıştı. Şimdi şehrin gerçekten düşeceğinden ve yeni İsrail bayrağının babasının yattığı cami üzerinde dalgalanacağından emindi. Ordusu şehri tehdit etmekle yetinmemeliydi. Almalıydı Kudüs'ü. Bile bile ast üst ilişkilerini çiğneyerek hala dikkatli davranmak gerektiğini belirtip, itiraz etmesinden korktuğu İngiliz generaline değil, kendisininkine eş bir ihtirasın anında harekete geçireceği araba emir vermeyi kararlaştırdı. Oğlum dedi Abdullah Tel'e, bana yolladığınız Filistinli ileri gelenlerle görüştüm. Daha fazla bekleyemeyiz. Gidin kurtarın Kudüs'ü. Duvarlar üzerinde durumun birden durgunlaşıvermesi Arapların moralini yükseltmemişti. Pierre Salih mazgalının ardında Eskişehir'e yayılacak son saldırıyı bekliyordu. Şehrin öteki ucunda dehşete düşen yüzlerce sivil Saint Etienne kapısına toplanmış, kaçmak için Yahudilerin savunma hatlarını yardığını bildiren çığlığı bekliyorlardı sadece. Scopus tepesinin Haganah gözcüleri şehir halkından bazılarının Zeytinlik Dağı yamaçlarına şimdiden tırmandığını seçebiliyorlardı. Aynı anda da David Şaltiel ve başarısızlığa uğrayan saldırısının sorumluları şiddetle tartışıyorlardı. İstihkamcıların hiçbiri duvarların dibindeki parmaklıklı kapıya varamadığı halde Şaltiel yeni bir saldırı denemesine girişmesi için Efraim Levi'yi sıkıştırıyordu. Ama Levi hiç hevesli değildi. Bol bol mermi çarçur etmelerine rağmen Arap başı bozukları belki de bu savaşı kazanacak ve düşmanlarını Kudüs'ün eski şehrinden yoksun bırakacaklardı. Yahudiler öyle bir kurşun yağmuru altında kalmışlardı ki Arapların ne denli bitik olduklarını akıllarına bile getiremezlerdi. Yeni bir saldırı dedi Levi büyük kayıplara yol açacak. Şaltiel de sonunda bu görüşe uydu. Bir Yahudi bayrağının Davut Kulesi'ne dalgalanması için aradan 20 yıl geçecekti. Amman'dan Arap lejyonunun yola çıktığını bildiren haber az sonra Rafdağ okuluna ulaştı. Bu haberle okulun içinde hüküm süren bezginliğin yerini olağanüstü bir canlılık aldı. Savunmacılara mesaj götüren ulaklar koşarak surların yolunu tuttular. Ne pahasına olursa olsun dayanın, yardım geliyor. Arap kardeşlerimiz yolda deniyordu bu mesajlarda. Yafa kapısı karşısında Nathaniel Lorch ve arkadaşları Tanus binasının pencerelerini kum torbalarıyla kapama emrini aldılar. Lorch binanın içinde bir zerre toprak bulamadı. Gidip dışarıdan taşımak da tehlikeliydi. Cesareti kırıldı ve torbaları Kudüs gibi açlık çeken bir şehirde en az rastlanan maddeyle doldurmaya karar verdi. Adamlarını analarının nice yoksunluk pahasına hazırladıkları sandviçle torbaları doldurmalarını emretti. Birkaç gün sonra tüfek mermilerini durduracak kadar sertleşecekti sandviçler. 36. Bir kuşak sürecek utanç. Arap binbaşısı Abdullah Tel Zeytinlik Dağı'nın tepesinden karanlıkları gözlüyordu. Zaman zaman bir patlama şehri gün gibi aydınlatıyordu. Dünyanın birinci şehri diye mırıldanıyordu kendinden geçmiş halde, Kudüs'ün kaderi onun ellerine verilmişti. Büyük bir tarih meraklısı olan Abdullah Tel, bir zenci kölenin oğlu olan Halife Ömer'in 636 yılında bu tepe üzerinde şehrin anahtarlarını teslim alıp Kudüs'ü İslam dünyasına kattığını biliyordu. Yüzyıllar bu taşların üzerine ne kanlar akıttı diye düşündü, şimdi kendisinin de kan akıtmaya devam edeceğinin bilincinde olarak. Önceki gün güneş batarken ulaştığı bu yüksek tepeden genç binbaşının öncüleri Yafa kapısında devam eden çetin savaşları kuşkuyla izlemişlerdi. Tehlike içindeki şehrin yardımına koşmakla ne denli sabırsızlanırsa sabırsızlansın, Tel harekete geçmek için birliklerinin büyük bölümünün gelmesini beklemeye karar vermişti. Ama saatler boyu akın akın çaresizliklerine haykıran halkın gelip gidişi ve bir an önce çarpışmak isteyen askerlerin öfkesi planlarını değiştirmek zorunda bırakmıştı onu. Yüzbaşı Mahmut Musa'ya bölüğünden 50 adam seçip Eskişehir'e yollamasını emretti. Bunların görünüşünün alayın tümü gelene kadar savunmacıları yüreklendireceğini umuyordu. İki subay askerlerin belli belirsiz karaltılarının Getsemani bahçesi ve Saint Etienne kapısı önünde Zeytinlik Dağı'nın yamacından aşağı inişlerini seyrettiler. 40 dakika sonra 18 Mayıs Salı sabahı saat 3.40'da yeşil bir fişek kutsal şehrin karanlık göğünde zarif bir arabesk çizdi. Sir John Glapp henüz bir şey bilmediği halde Kudüs'ten uzak tutmak için çok çalıştığı ordusunun ilk güçleri surların tepesinde mevzilenmişti. Aşağı yukarı aynı anda da David Şaltiel'in karargahına kısa bir mesaj ulaşıyordu. Siyon tepesini elimize geçirmiş bulunuyoruz diyordu Uzi Narkiz. Haganah'ın Siyon kapısına karşı giriştiği saldırı başarısızlığa uğramışsa da karşılığında Palmaç'ın oyalama harekatı başarılı olmuş ve eski mahalleye yardım yollamaları için Yahudilere ideal bir atlama taşı sağlamıştı. Uzi, Narkis ve adamları surların 10 metre kadar ötesindeydiler. Narkis artık seslerini işitebildiği arkadaşlarının yalvaran çağrılarını dinlerken Yahudi mahallesine doğru yarma hareketine girecek bir komando birliği kurmaya karar verdi. Ama emrindekilerin bitikliği ve bir Arap top mermisinin güçlükle elde ettiği Davidka'yı yok etmesi bu harekatı sonraki geceye ertelemesine yol açtı. Komandosu Ermeni mahallesi boyunca Yahudiler sokağına doğru bir geçit açmayı deneyecekti. O zaman da Siyon kapısının çevresini işgal etmek ve eski mahallenin girişini tutmak için Şaltiyer'e sadece takviye yollamak kalıyordu. Öğleden önce Narkis askerlerine her şeyin hazır olduğunu bildirebildi. O akşam Şaltiyer yarma hareketinden faydalanabilecek gerekli bilgileri yollayacaktı. Bu kez kesindi, Yahudi mahallesini kurtaracaklardı. Surların öteki yanında aynı anda Arap yüzbaşısı Mahmut Musa şaşırtıcı bir keşif yapıyordu. Palmaç komandosunun o akşam geçmeyi deneyeceği kapının tepesindeki mazgallı kule terk edilmişti. Kuleyi savunan başıbozuklar Siyon tepesinin Yahudiler tarafından alınması üzerine burayı bırakmışlardı. Musa hemen kuleye ve komşu Ermeni mahallesinin başlıca binalarına bedevilerini yerleştirdi. Bir an aralanan eski şehrin kapısı yeniden kapanmıştı. Joseph Atiye adlı Yahudi öğretmen sofraya oturmak üzere evine dönmeye hazırlanırken yerel muhafız birliklerinde görevli arkadaşları gibi Şineller yetimhanesinde bulunma emrini aldı. Atiye'nin evine dönüp öğle yemeğini yiyebilmesi için bir yıla yakın bir süre geçecekti. Avluda Eskişehir'i birlikte kurtarmaya çalışacakları 80 yeni asker bulunuyordu. Bu Yahudilerin hiçbiri tüfek kullanmayı ya da el bombası atmayı tam anlamıyla bilmiyor ama Uzi Narkis'in Eskişehir'deki Yahudi mahallesine doğru girişmeyi tasarladığı, yarma hareketinden faydalanmak için David Şaltiyer'in toplayabildiği tek gücü meydana getiriyorlardı. Onlara komuta eden Kastel Fatih'i Motke Gazit, subaysız ve disiplinsiz bir birlikte toplanan bu acınacak sivil sürüsünü görünce dehşete düştü. İçlerinde en savaşçı görünüşlü bulduğunu başçavuşluğa atadı. Özellikle talihsiz bir seçimdi bu, adam birkaç saat sonra kaçıp gidecekti. Şaltiyer bu savaşçıların tecrübesizliklerine karşı bir çağrı olarak onları mümkün olan en iyi silahlarla donatmayı denedi. Her asker yepyeni bir çek silahı, 80 kurşun ve 4 el bombası aldı. Gazit dağıtım sırasında içlerinden pek çoğunun bir tüfek mermisini hayatlarında ilk kez gördüklerini fark etti. Üniforma yerine savaşçılara İngilizlerin Bevingrad'da bıraktıkları giysiler, şapka olarak da Amerikan Deniz Kuvvetleri topçularının miğferleri verildi. Kulaklıkla birlikte takılmak üzere yapılan bu miğferler, kafalarında çorba kasesi gibi göbek atıyor, onlara gülünç bir ortaçağ savaşçısı görünüşü veriyordu. Bu askerlerin gerçek görevi yola çıktıkları andan başlayarak mutlak bir yanlış anlaşılma konusu oldu. Komutanları sadece gidip Siyon tepesindeki kuvvetlere yardım etmeleri gerektiğini sanırken, Uzi Narkis yarma hareketini başarır başarmaz Siyon kapısını tutmakta, oradan da Yahudi mahallesine kadar uzanan geçidi korumakta onlara güveniyordu. İlgililere gelince Yahudi mahallesine yiyecek ve cephane taşımakta kullanılacaklarından ve güneş doğarken evlerine döneceklerinden emindiler. Bu garip birlik Şineller yetimhanesinin avlusunda toplanırken iki Yahudi hemen yandaki bir sınıfın döşemesini kaplayan maden parçalarından oluşma bilmecenin üzerine şaşkınlıkla eğiliyorlardı. Bir uçakla Kudüs'e varan iki Çek makinelisinin parçaları söz konusuydu. Bir Kudüs'lü Yahudi kızın aşkı uğruna savaşa katılan Amerikalı eski paraşütçü Reisman, New Yorklu hahamın oğlu olan arkadaşı Carmi Charmi'yi de yanına almıştı. Ama ikisi de bu parçaların nasıl birleştirileceğini bilmiyorlardı. Gururu bir yana bırakıp bu sorunun üstesinden gelebilecek tek uzmana, Kızıl Ordu'nun eski bir çavuşuna başvurdular. Kudüs'ün boğazına en düşkün kişileri bir zamanlar Ramallah'taki Arap Oteli'nin yemyeşil bahçelerine koşarlardı. 18 Mayıs Salı gecesi yeniden aynı bahçede bir canlılık görülüyorsa da bundan ne Fas usulü kuskusun ne de arpacık soğanıyla pişirilmiş musagan tavuğunun katkısı vardı. Ziyaretçiler üniformalıydı. Bu toprak rengi duvarlar Filistin'deki Arap Lejyonu genel karargahının harekat bölümünü barındırıyordu. Ürdün kralı Galip Paşa'yı oldu bittiğiyle karşı karşıya bırakmıştı. Alaylarından biri Kudüs'teki çarpışmalara katılıyordu. Galip bu davranışın sonuçları üzerinde uzun uzun düşünmüştü. Kralının emirlerine karşı gelemediğinden hiç değilse sayıca az olan bedevilerinin bir yenilgiye koşmamalarını sağlayacak biçimde davranmalıydı. Bu nedenle akşam yardımcısı General Norman Lash'a acele bir mesaj yollamıştı. Kudüs'te kuvvet kullanarak müdahaleye karar verdim. Zarlar atılmıştı. Lash elinde bir viski sodayla subaylarına güçlü bir zırhlı birlikle 3 piyade bölüğünün Abdullah Tel'in alayını desteklemek üzere Kudüs'e yürümesi gerektiğini bildirdi. Bir baraj ateşinin ardında ilerleyecek olan birlikler Yahudiler şehrin kuzeyindeki Şeyh Cerrah Arap mahallesini işgal ettikleri mevzilerden söküp atacak ve Şam kapısındaki Arap birlikleriyle bağlantı sağlayana kadar ilerlemeye devam edeceklerdi. Az sonra Arap Lejyon'un 3. alayına komuta eden Avustralyalı albay Bill Newman ve birlikleri Kudüs'e götürmesi gereken İskoçyalı binbaşı Bob Slide, Arap subaylarını Kalandia köyü yakınındaki bir meyve bahçesinde topladılar. Bir kayısı ağacının güzel kokulu çiçekleri altında Newman bir lüks lambanın ışığında haritalarını açtı. İşte yönümüz dedi parmağını Kudüs'ü gösteren kocaman ve eğri büğrü lekeye koyarak. Düşman şehri ele geçirmek üzere. Zafer ve mutluluk çığlıkları sözlerini duyulmaz kıldı. Newman şaşırmış gibiydi. Bedevi teğmen Fendi Omeish, Avustralya'nın gözlerinde umutsuzluk parıltıları bile fark etti. Oysa harika bir şey bu diye bağırdı. Ne yazık ki hayır cevabını verdi Newman hüzünle. Askerlerimin hazırlıklı olmadıkları bir savaş bu. Alaya verilen yeni görev kampa yayılmakta gecikmedi. Bunun üzerine Arap askerler şarkı söylemeye, dabke dansı yapmaya, zırhlı araçlarıyla çadırlarının çevresinde dua etmeye koyuldular. Birkaç saat önce hareketsizliklerinden ötürü onlarla alay eden köylüler koşuyor, peygamberlerinin gökyüzüne yükseldiği kutsal şehri savunmak için Allah tarafından seçilen bu adamlara meyveler, çiçekler, tatlılar getiriyorlardı. 24 saat geçmeden içlerinden 1000 kadarı savaş arabaları ve toplarıyla şehirde olacaklardı. Onlar şehre varmadan bitik bir Palmaş grubunun Siyon kapısına karşı girişmeye hazırlandığı saldırı, Kudüs'ün alınması için David Şaltiel'e sunulan son fırsattı. Ertesi gün hava kararırken eski surları almak için beslenen son umut da yok olup gidecek ve savaşın gidişi tersine dönecekti. Eriyen cephanesi ve açlık tehlikesine düşen halkıyla yardım gelene kadar Kudüs'ün taşlarına umutsuzca sarılma sırası David Şaltiel'in olacaktı. Ciddi, koltuğunun altında sopa gibi dürülmüş bir harita tutan Sir John Glad, İngiltere'nin Amman Büyükelçisi Sir Alec Kirkbride'ın evine girdi. Yakın bir dostluk bu iki adamı bağlıyordu. Glad, İngiliz hükümetinden emir almaya geldiğini söyleyen düşmanlarına meydan okuyarak, bilgeliği ve tecrübesine saygı duyduğu diplomatı sık sık ziyarete giderdi. O gece özellikle yüreklenme ve rahatlamaya ihtiyacı vardı. Dikkatle İngiliz ordusunun inceden inceye hazırladığı haritayı yemek odasının masası üzerine açtı. Kudüs'ün açığından geçen yay biçimi kalın bir çizgi Beytüllahim, Ramallah ve Nablus şehirlerini birleştiriyordu. Glad'ın Filistin'deki güçleri için öngördüğü cepheydi bu. Bütün hedefleri Birleşmiş Milletler planının Arap devletine verdiği bölgenin epey içindeydi. 16 gün önce Haganah'a gizlice bildirdiği gibi iki düşman arasındaki bir diplomatik anlaşmanın sonucunu bu mevzilerde beklemeyi ummuştu. Ama Kudüs savaşının patlaması olayı hızlandırarak onu yeni bir durum karşısında bırakmıştı. Şimdi askerlerini yolladığına göre Glad Kudüs için çarpışmak zorunda kalacaktı. Ama kesin çatışma herhalde şehrin dışında olacaktı. Arapların gerilli harekatının da gösterdiği gibi Kudüs'ün anahtarı Abdülkadir'in kestiği yol üzerinde bulunuyordu. Kirkbride haritaya eğildi. Eh dedi kısa bir süre düşündükten sonra Kudüs'te olduğunuza göre sanırım şimdi Latrun'a gitmeniz gerekiyor. Savaşın sonucu orada ortaya çıkacak. Glad kararsızdı. Yigael Yadin gibi 3 gün önce boş bıraktığı bu tepelere Arap lejyonunu yollamak, Yahudi ordusunun kabul etmek zorunda kalacağı bir meydan okuma olacaktı. Yahudi ordusu Kudüs'ü kaybetmek istemiyorsa onu bu tepelerden kovması gerekecekti. Haklısınız diye onayladı Kirkbride ama Latrun'a gidersem gerçek bir savaşa girmek zorunda kalacağız.